Sayın Fuat Uğur, bugünkü Türkiye gündeminde geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitingiyle başlayalım. Siz de oradaydınız. Bu mitingde gördüklerinizden, gözlemlerinizden başlayalım.
Evet, herhalde sadece Türkiye değil, dünyada böyle bir mitingi görmedi. Böyle bir miting dünyada ilk kez yaşandı. Bu anlamda şimdiden unutulmazlar arasına karışacak olan bu mitingde bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Ve bu tarihi ana tanıklık etmekten dolayı çok mutluyum. Müthiş bir kalabalık, kırmızıya boyanmış bir alan ve 5 milyona yakın insan. Bundan daha görkemli bir fotoğrafı dünyada herhalde görebilmemiz mümkün değil. Bugünkü yazımda da yazdım. Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır. Küba devrimine atıfta bulunarak şöyle der: "Sen mutlunun resmini çizebilir misin abinin?" der. İşte Küba'da olmanın, o devrimi görebilmenin ve "çok şükür, çok şükür bu günleri de gördüm" diyebilmenin resmini çizebilir misin der. Ve oradaki mutluluğunu paylaşır. Nazım yaşasaydı herhalde, Yenikapı'yı görseydi ve bu Yenikapı meydanındaki milyonların soylu duruşunu, demokratik olgunluğunu, darbeye karşı direnişini bu mitingle taşlandırmasını görseydi, herhalde abidine "sen Yenikapı'yı gördün mü abidin? Çok şükür, çok şükür bugünleri de gördüm" diyebilmenin resmini çizebilir misin abidin diye sorardı diye düşünüyorum. Nazım çünkü bir vatanseverdi bana göre. Evet, böyle bir mitingden söz ediyoruz. Şunu da söyleyelim hemen, bu mitingin bir başka yanı var. Çok şey söylenebilir ama benim gözlemlediğim ve yazdıklarımı da burada aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz Batı dünyası tüm kolonyalist geçmişine rağmen, tüm sömürgeci geçmişine rağmen demokrasiyi projelendirerek ve yapılandırarak ve siyasi bir sistem olarak ülkelerinde uygulayarak bir medeniyet projesi geliştirerek bir ahlaki üstünlük elde ettiler. Çünkü Fransızların o eşitlik, adalet ve kardeşlik ve özgürlük dediği sloganları vardı biliyorsunuz. Onun evretilmiş olarak, demokrasi olarak hayata geçirilmesi Avrupa'yı kolonyalist geçmişine rağmen üstün kıldı. Neden? Ahlaki bakımdan üstün kıldı. Çünkü insan hakları, adalet, eşitlik, kardeşlik, seçme ve seçilme özgürlüğü, parlamenter sistem, demokratik sistem, bütün bunlar dünyaya örnek oldu. Ancak şimdi şunu görüyoruz ki Türkiye'deki darbe girişimine adeta darbecileri savunarak tepki gösteren bir Avrupa'dan, Batı'dan ve Amerika'dan söz ediyoruz. Yani darbe girişimi olmuş, 240 vatandaşımız tankların önünde, tankların ateşin önünde şehit olmuş ve onlar "darbeciler ne olacak" diye soruyorlar. Ve en son mülteciler krizi Avrupa'nın insan haklarına nasıl baktığını çırılçıplak ortaya koydu. Dolayısıyla da Avrupa artık o demin söylediğim ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş durumda. Ahlaki üstünlük artık Türkiye'de. Türkiye dünyadaki demokrasinin merkezidir. Dünyadaki demokrasinin ve o demokrasi denen medeniyet projesinin artık merkezindedir Türkiye. Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda toplanan 5 milyona yakın insan her görüşten, her kıyafetten, her anlayıştan, her etnik gruptan milyonlarca insan, sanatçısından iş adamına, işçisinden köylüsüne, esnafından gencinden, yaşlısından, çoluğundan, çocuğundan, başı açığından, başı kapalısından, hacısından, hocasından, rakçısından, Alevisine, Sünnisine, herkes oradaydı. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Abazası, Lazı, Boşnağı, herkes oradaydı. İşte bu birlik ve beraberliği bir araya getirebilen, darbe karşıtlığıyla bir araya getirebilen ve böylesine ciddi bir müştereyi bulabilen bir fotoğraf vardı orada. Pazar günkü Yenikapı mitinginde. İşte bu yüzden de Avrupa, Batı artık tam da İsveç'in eski başbakanı Carl Bildt'in dediği gibi artık ahlaki üstünlüğünü kaybetti. Carl Bildt dedi ki, İsveç'in eski başbakanı, Avrupa, Batı Türkiye'deki darbe girişimine karşı aldığı tutumla kendisine var olan ahlaki üstünlüğü çoktan kaybetti dedi. Ben oradan iktibas ederek söylüyorum bunu zaten. Avrupa'nın içinden geldi bu eleştiri. Dikkatinizi çekiyorum. Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt dedi bunu. Bu o kadar azgınlık ki artık Avrupa giderek bir çöküşe doğru gidiyor. Avrupa bir çöküşe doğru gidiyor. Ben şunu şuradan açıkça söylüyorum. Hiç lafı da kıvırmadan söylüyorum Tanju Bey. Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu o medeniyet projesi, o demokrasi müktesebatı artık sona ermiştir, bitmiştir. Türkiye'nin artık Avrupa Birliği projesinde yeri yoktur. Zaten Almanya'daki bir hükümet yetkilisi açıkladı biliyorsunuz geçen cumartesi günü. Biz aslında Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayacağız dedi. Yani oyalıyoruz onu dedi. Çünkü Rusya'ya yanaşmasını istiyoruz ondan dolayı dedi. Açıkça söyledi bunu. Bunu biz de biliyoruz da hani Batı sisteminden çıkmayalım. Yani işte ticaretimiz, siyasetimiz, bilmem neyimiz filan falan deyip sürdürüyorduk aslında. Olayı çok açıkça söylüyor. Bize de ne kalıyor? O Avrupa Birliği'nden aynı Brexit'te olduğu gibi çıkmak kalıyor. Bu kadar açık ve net söylüyorum.
Bu arada o güzel atmosferde acaba bir takım eksiklikler var mı diye soracağım size. Çünkü bazı eleştiriler de var. Bu arada işte Kılıçdaroğlu'nun özellikle bahsettiği, dile getirdiği Halkların Demokratik Partisi de oraya davet edilmeliydi. Hatta meclis dışında kalan bazı partiler de oraya davet edilmeliydi. O zaman resim tam anlamıyla yerine otururdu şeklinde demeçleri var. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?
Halkların Demokrasi Partisi, HDP, mecliste yapılan ortak açıklamaya imza attı diye bu toplantıya gelmeyi hak etmedi. Neden hak etmedi? Çünkü bu partinin lideri Avrupa'da yaptığı açıklamalarda demokrasi nöbeti tutan, meydanları boş bırakmayan insanları IŞİD'çi, DAEŞ'çi ve gerici diye nitelendirirse partisinin yetkilileri o meydanda bulunmayı hak ediyor mu? Kürtleri temsil etmiyor. Çünkü o Kürtler ki Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Bitlis'te, Muş'ta, Güneydoğu'da Kürtlerin yoğun olduğu her yerde PKK'nın isteğiyle sokağa çıkmayan o halk, Kürt halkı, darbe girişimi gecesi sokağa çıktı ve tankların önüne durdu. Tankların geçmemesini sağlamak için yolları kazdı, hendekler yaptı. Hendekleri işte o zaman yaptı. Aradaki farkı göstermek için söylüyorum. PKK hendek kazı dedi, çıkmadı o insanlar ama askerin tankının, o darbeci askerlerin tankının önünde geçmesin diye yollarda hendek kazdı. İşte bu halk böyle bir halk, o Kürtler böyle Kürtler. Kürt halkı HDP'nin Kürt halkı değil. O Kürt halkı zaten o meydana geldi. Onlar zaten o meydanın baş davetlilerinden zaten. O meydanda Kürtler yoğunluklu olarak vardı. Yani o meydanda böyle bir eksiklik yoktu. O meydan tam da Türkiye'yi temsil ediyordu. Bakın, Hulusi Akar bir sürpriz yaptı ve konuşma yaptı.
Evet, o da ilk kez gerçekleşen bir şey. Gerçi bayağı da heyecanlanmış zaten.
Türkiye'de ilk kez bir genel kurmayı. Ama o kadar özel bir gün ki o gün. Ve birlik beraberlik günü, bir siyasi partinin günü değil orası. Orada herkes var, Türkiye var orada. Türkiye'nin ortalaması var orada. Ve bir darbe girişimi sonlandırılmış. Ve bu darbe girişiminde bulunanlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarına giyinmiş vatan hainleri. Dolayısıyla da Genelkurmay Başkanı çok üzgün. Çünkü kendi kurumunun içinden, kendi camiasının içinden çıkan bu alçaklar onu çok mahcup etmiş durumda. Ve o yüzden çıkıp bir konuşma yaptı ve çok güzel bir konuşma, çok alkışlandı. Ve şöyle dedi, bakın dikkatinizi çekiyorum. Biz o gece, o gün %100 yerli ve milli olan siyasi liderlikten aldığımız emri yerine getirerek bu darbecilerle mücadele ettik dedi. %100 yerli ve milli olan. Bu çok şey ifade ediyor.
Bu arada İstanbul Barosu avukatlarından Burak Bekiroğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına eski 4 bakan hakkında suç duyurusunda bulunduğu haberi geldi geçtiğimiz günlerde. Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Suat Kılıç ve Sadullah Ergin hakkında. Bununla ilgili olarak neler söylenebilir? Her partinin içinde uzantılarından söz ediliyor. Yıllardır iktidarlardan istifade edilmiştir şeklinde tabirler var. İşte Numan Kurtuluş en son konuşmasında CNN televizyonunda buna benzer sözler söyledi. Yıllardır iktidarlardan istifade etti şeklinde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Allah ve milletimiz affetsin şeklinde sözleri var. Neler söylenebilir bu konuda?
Soruşturma açılır mı açılmaz mı bilmiyorum tabii ki. Şimdi bu 4 bakanın hakkında çok konuşuluyor. Çok yazılıyor da. Ben bu konunun yargı sürecinde ortaya çıkabilecek, eğer yargı süreci başlarsa şayet bu konuda soruşturmaya gerek duyulursa o süreçte ortaya çıkar diye düşünüyorum ama şimdiden bir şey söyleyemem. Ama şunu söyleyeyim sadece Tanju Bey, bu söylediğimden dinleyicilerimiz bir mana çıkarırlar. Milliyetimi yapılandıran, AK Parti döneminde milliyetimi yapılandıran Milliyetin Bakan Yardımcısı, Müsteşarı bir FETÖ'cü çıktı. Bu kadar yeterli zannederim yıllar itibariyle. Dolayısıyla da buradan siz bir takım çıkarımlar yapabilirsiniz. Buna benzer şey sağlıkta da oldu, buna benzer şey Adalet Bakanlığı'nda da oldu, buna benzer şey başka bakanlıklarda da oldu. Bunlar ortaya çıkacak. Teker teker ortaya çıkacak. Sadece onlar değil. Yani şimdi konuşmak istemiyorum işin açık tarafı. Yani şimdi dinleyicilerimiz açısından biraz ümitsizlik ortaya çıkarabilir ama yuh artık bu kadarı da var mı dedirtebilir gerçekten de. Bütün bunları söylemek istemiyorum. Çünkü hakikaten Tayyip Erdoğan'ın, biraz önce siz de değindiniz, Rabbim ve milletin bizi affetsin dedi ya. Yani bunu sadece kendi hataları için söylemedi. Dedi ya, 2010'dan sonra kendi arkadaşlarıma bile anlatamadım dedi. Bu FETÖ'yü dedi. Kendi arkadaşlarım. Yani artık gerisini siz anlayın. Durumun ne kadar vahim bir dönemeçten geçtiğini, nasıl direkten döndüğümüzü artık varını siz anlayın Tanju Bey. Yani korkunç bir dönemden geçmişiz. Yani ben Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve Allah'ın yardımı diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani bir de bu halkın gücü. Yani başka bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl bir kanser gibi sarmışlar vücudumuzu ve ülkemizin bünyesini, bunları teker teker kazımak gerekiyor. Tek tek kazımak gerekiyor.
Bu arada kurunun yanında yaş da yanabilir mi? Bunun endişesini
yanmasın,
taşıyanlar
yanmasın.
Var. Buna dikkat böyle edin. Olaylar var mı yok mu diye size sormak istiyorum.
Hiç böyle bir olay şimdiye kadar olmadı. Olmadı. Bakın Antalya'da daha doğrusu oldu ve derhal düzeltiliyor. Antalya'da 20 tane akademisyen gözaltına alındı. Derhal Antalya valisi özür diledi. Açıkça basına yönelik özür diledi. Medyaya açıklama yaptı. Yani öylesine üstte baştan sağlama bir özür de değil bakın. Medyaya çok özür diliyoruz dedi. 20 akademisyen için dedi.
Yanlış olmuş bir karar diyor.
Evet. Yanlış yapıldı dedi. Olabilir. Olabilir. Bu olağanüstü durumda bu tür hatalar olabilir. Kimse üzerine alınmayacak. Kimse bundan rahatsızlık duymayacak. Üzülebilir bazı insanlar ama biz travma geçirdik Tanju Bey. Hani 240 insanımız gitti. Direkten döndük. Bakın sanatçılar konuşuyorlar. Mitinge katılan sanatçılar konuşuyorlar. Hepsi ne kadar üzgün. Kahrolduk diyorlar insanlar. Bir parçalanmanın içinden döndü. Ne büyük hesaplar yapılıyor Türkiye'ye yönelik. Yani evet hukuksuzluk yapılmasın. Binali Yıldırım Başbakan bunu sık sık dile getiriyor. Türkiye bir hukuk devleti. Diyorum ya Türkiye hukukun, demokrasinin merkezi artık. Bundan kimsenin endişesi olmasın.
Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın bir sözü de geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu devamlı söylediği söz bir kere daha yinelendi. Dedi ki içerideki dostlarımızı artıracağız.
İçerideki dostlarımızı tabii ki artıracağız. Yani içerideki dostlarımız FETÖ'nün ve PKK'nın dışındaki dostlarımız olacak. Yani neyi kastediyor? Şimdi bir dönemece de geldik. Bu dönemeçte de yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile bir yeni dönemi açtık. Aslına bakarsanız. Artık Türkiye bir başka döneme girdi. 15 Temmuz öncesi bir araya gelmeyi reddeden siyasetçiler bugün aynı mitingdeler Tanju Bey. Onun için bu sözleri söylüyor. Binali Yıldırım artık şunu yapıyor mesela. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'dan gelen eleştirileri değerlendiriyor. Ve üstelik de bunu laf olsun diye yapmıyor. Değerlendireceğiz diyor ve bakanlar kurulunu topluyor. Yetkilileri topluyor. Teknik adamlarını topluyor ve bu eleştirileri değerlendiriyor ve mesela kanun hükmündeki kararnameleri yeniden cevaplandırıyor. İşte bu yüzden de yeni bir dönem başlıyor. Artık içerideki dostlarımızın sayısını arttıracağız derken Binali Yıldırım bunu kastediyor aslında.
Sayın Uğur çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olabilmek ümidiyle sizlere iyi günler diliyoruz.
Kolaylıklar, hoşça kalın.